Çapraz Sorgu'dan merhaba. Ben Mert Eko.
Ben Nuri Erdoğan.
Gündemin perde arkasında kalmış konularını konuştuğumuz Çapraz Sorgu'nun 12. bölümüyle devam ediyoruz.
Bu bölüm biraz daha soft bir konudan, zamanla değişen ve güzellik algısı üzerinden konuşmak istiyoruz. Ve bu bölüm içinde özel bir konuğumuz var. Kendisi tıp fakültesi öğrencisi. Aynı zamanda dermatoloji ve güzellik üzerine uzmanlaşmayı düşünen Elif Karadeniz.
Evet, konu kalmaya devam ediyoruz. Geçen iki hafta önceki bölümde ilk konuğumuzu almıştık. Bu sefer de ilk kadın konuğumuzu almış olduk. Daha şık, ilgi çekici olduğunu düşünüyoruz artık konuklarla.
Merhaba Elif.
Merhaba.
Yayınımıza hoş geldin. Ben sana böyle ilk kafamdaki soruyu sorarak başlayayım. Bir güzelliğin bir tanımı var mı? Herkesin üzerinde anlaştığı.
Yıllardan beridir sürekli tanımlaması yapılmaya çalışılmış bir kelime. Ben bunun hakkında biraz araştırma yaptım ve bir isim üzerinde yoğunlaşıp o isim üzerinden size birazcık örnek vereceğim güzelliğin tanımlaması ile ilgili. Çok meşhur bir bilim insanı var, Galton diye, bilirsiniz, bir öjeniktir kendisi aynı zamanda. Bu Galton azılı suçluların fotoğraflarını birleştirip bir portre yapıyor ve bunun suçun resminin olacağını düşünüyor. Ama elde ettiği sonuca çok şaşırıyor. Çünkü sonuçta elde ettiği portre güzel çıkıyor. Ve bunun üstüne güzellik nedir diye bilim insanları bazı sorgulamalara girişiyorlar. Ve güzelliğin aslında çok fazla zamana, mekana, işte kültürlere bağlı olduğunu görüyorlar. Galton'a göre şöyle, bir yüzün çekici gelmesinin aslında birkaç etkeni var. Bunu ana olarak başlıklara ayırdığımızda öncelikle diğer güzel insanlara göre bizim ne kadar güzel olduğumuzun ortalaması önemli. Simetri çok önemli ilginç bir şekilde ve hormonal etkileri var bunların. Şimdi Galton'a göre bu ortalama demek ne demek oluyor? Şöyle, eğer insanlar normal ortalamaya göre bir, ortalamaya katkı yapan bir güzellikleri varsa bu insanlar güzel kabul ediliyorlar. Ve diğer insanlardan, yani ortalamaya katkı yapan insan diğer bireylerden güzelliğe daha çok katkıda bulunuyorlar. Aynı zamanda diğer etken de simetri. İnsanlar simetrik çehreleri asimetrik olanlara göre daha çekici buluyorlar. Hatta asimetrik çehreler tam tersi işte gelişimsel anomalileri ya da hastalıkları çağrıştırıyor. Yani aslında simetri aynı zamanda bizim için bir sağlık göstergesi oluyor.
Batıdaki tanımlamalarda simetri hep öne çıkıyor, evet, ama şeyde doğudaki güzellik tanımlamalarında genelde Japonlar mesela asimetriyi daha çok seviyor. Hep batıdaki çalışmalar öne çıktığı için o şekilde de kalmış olabilir. Ama benim dediğim simetri ve asimetri üzerinden günümüzde yani yeni bir tanımlama yok.
Öyle. Aslında bu simetri bir belirti olarak kabul edilince güzellik için, yine Maximilian adında bir adam güzellik mikrometresi diye bir algı tasarlıyor ve insanları buna göre işte küçük asimetrilerini bulup kendi şirketinde bu kusurları giderecek ürünler satıyor. Ve günümüzde de işte çok ünlü makyaj firması olan Max Factor'ı kuruyor. Onun dışında simetrinin de haricinde aynı zamanda işte hepimizin bildiği hormonal etkiler güzellikte önemli. İşte östrojen ve testosteron bizim işte çekicilik algımızı şekillendiriyor. Özellikle testosteron genellikle erkeksi saydığımız bir özelliktir. Ve genelde ironik bir şekilde güzelliğe ters düşer. Tam tersi östrojen de daha çok doğurganlığı simgeler. Ve zaten genelde erkeklerde, kadınlarda gençlik ve olgunluğun birleştiği çekiciliği ararlar. Yani çok genç olmamalıdır, çok bebeksi görünmemelidir. Çünkü bu o kadının henüz doğurgan olmadığı anlamına gelir. Ya da işte çok olgun da olmamalıdır. Çünkü o kadının yine işte yaşlandığı anlamına gelir.
Evet, bu doğurganlıktan bahsettiğin iyi oldu. Çünkü güzel dediğimiz o tanımlamaları aldığımız yerler eski tablolar. Rönesans döneminde ve Yunan antik dönemlerde görüyoruz. Orada da kadınları resmedilirken en önemli özellik biraz aslında zayıf değil günümüzün aksine kilolu olması ve mesela geniş kalçalı durması, ki bu mesela doğurgan olduğunu gösteren bir şey olarak kabul ediliyor. Yani doğurganlık bir numara olarak bakılıyor. Bunun da sebebi hep erkekler o dönem çizdiği için bu resimleri. Yani kadınlarda ilk aradıkları şeyi öne çıkarıyorlar. O da dediğim gibi doğurganlık. Hani günümüzde hala geçerli olduğu aslında söylenebilir. Geniş kalça ya daha çok ilgi gösteriliyorsa bu aslında bizim eskiden kalan, yani erkeklerin içine işlenen bir duygu.
Bir de şey var, kilolu olmak statü göstergesi eskiden. Çünkü yiyebiliyor ki kilolu. kendine iyi bakabiliyor yani. Üst sınıf olduğunun sembollerinden biri. Zayıf, sıska kaldıysa böyle belli ki iyi beslenemiyor. Sağlıksız olma ihtimali daha yüksek.
Aynı dediğiniz. Evet. Ben biraz tarihini araştırdığımda aslında aynı dediğiniz gibi çok haklısınız. Kadın tasviri, daha çok kadınlar üzerinden konuşuyorum. Çünkü genelde bu işte ünlü ressamların portreleri de genelde kadınlar üstüne olur. Çok fazla değişkenlik göstermiş bu. Hani bu dediğiniz doğurganlık sembolü aslında çok eskilere dayanıyor. Ta milattan öncelere, işte paleolitik döneme. Orada işte Venüsler böyle daha geniş kalçalı, işte daha doğurgan, büyük göğüslü. Çünkü o dönemde doğurganlık önemli ve sağlıklı olmak önemli. Yine sonrasında antik Yunan'da da öyle. Ama işte sonrasında işler biraz değişiyor. Birazcık daha kıvrımlı, yani şu ana göre yine kıvrımlı hatlar. Ama daha çok açık ten çok önemli. Çünkü bu günümüze göre daha açık tenli olan kadınlar işte saraylarda oturan ve daha az güneş altında, daha yüksek zümrede bulunan kadınlar. Tarlada iş yapmayan. Yine bu da bir güzellik göstergesi ama tarih boyunca o kadar çok değişiyor ki bu güzellik simgesi. Sonrasında işte kadınlar korse kullanmaya başlıyor. İşte makyaj ekleniyor. Makyaj da yine aynı şekilde bir yüksek bir statü olarak görülüyor. Daha sonrasında ilginç bir şekilde 1920'lere geldiğimizde kadınlar seçme hakkı kazanınca tam tersine maskülen görünüm daha çok ön plana çıkıyor. Yani bu daha çok erkek egemen bir topluma başkaldırı olarak görülüyor. İşte daha kıvrımlı bedenlerden çok belirsiz böyle kıyafetler, işte belleri, göğüsleri belli etmeyecek şekilde, işte daha kısa saçlar. Yani daha androjen bir görüntü elde etmek istiyorlar. Bunu da erkek egemen topluma bir başkaldırı olarak görüyorlar. Sonra İkinci Dünya Savaşı'nın gelmesiyle de yine aynı şekilde zayıflık tam tersi sağlıksız bir şeyin göstergesi ve yine balık etlilik güzellik anlayışında tekrardan moda oluyor. Hatta o dönemin işte Marilyn Monroe'su en önemli simgelerinden biri. Bu dönemki güzellik kavramına göre aslında birazcık daha hızlı, daha balık etli, daha toplu, işte kıvrımları daha belirgin. Sonrasında 1950 sonrasından günümüze kadar artık tamamen işte patlak veriyor. Üretim patlak verince işlenmiş gıdalar ucuzlaşıyor. İşlenmiş gıdalar ucuzlaştıkça daha kolay erişilebilir oluyor ve obezite artıyor. Bu sefer obezite arttıkça zayıflık daha önemli oluyor tabii ki. Ve hala da günümüzde de işte obezitenin de artmasıyla daha zayıf kadınlar, daha zayıflık eşittir, güzelliktir kısacası. Özellikle reklamcılık, medya, bu tür etkenler de arttıkça internet, sosyal medya, Photoshop, estetik, bu tür şeyler arttıkça artık günümüzün tamamen güzellik anlayışı zayıflığa kaymış oluyor.
Ben şuna geleceğim. Yani dediğin gibi 1920'lere kadar hani erkekler nasıl istiyorsa, erkekler nasıl beğenecekse o güzellik algısı da o şekilde gelişmiş. Hep onlar resmedilmiş, onlar çıkarılmış. Birbirlerini değerlendirmesi, verdiği önem daha fazla. Mesela da o güzellik algısını nerede görüyoruz? Mesela vitrinlerde görüyoruz, bir ürün alırken görüyoruz. Mesela kadın ürünlerini kadınlar daha çok aldığı için orada onların görmek istediklerine göre de şekilleniyor bence.
Artık doğurganlık ya da sağlıklı görünmek çok da önemli bir şey değil. Yani çok da göz önünde olan bir şey değil artık. Daha çok dediğin gibi kadınların birbirini beğenmesi ve birbirini onaylaması bizim için, yani biz kadınlar için sanki daha önemliymiş gibi.
Aslında burada yine evet, bize farklı düşünüyorum. Çünkü günümüzde artık ben beni beğeniyor muyum daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Yani ben kendimin içine siniyor muyum bu her alanda? Yaptığım tercihlerden tutun nasıl göründüğüme, satın aldığım bir ürüne kadar kendi kendimi onaylıyor muyum? Zaten bu filtrelerle falan oynamak da öyle bir şey. Arada mesela bir yerde hikaye paylaşıyorsun. Yüzünü, ağzını, burnunu, her şeyinde böyle bir uzun uzun düşünüyorsun dakikalarca. Neticede bir saniye görünüyor ve kimsenin aklında bile kalmıyor. Ama ben onu o şekilde sundum. Onu kendi içime sindirdim belki de.
Bence dediğinin olması çok daha sağlıklı olur ama bana göre en azından benim cinsimde, yani kadınlar arasında öyle pek öyle olmuyor. Çünkü ne olursa olsun her zaman başkalarının önemsediği bizi nasıl gördüğü, daha doğrusu bizim kendi bedenimiz hakkında ne düşündüğümüzden bir tık daha fazla oluyor. Zaten o yüzden sürekli işte vücudumuzla uğraşıp estetikler yaptırıp, yani sadece kadınlar için söylemiyorum, tüm cinsler için böyle. Yani bu yüzden aslında estetik sonrasında da mutlu olamayan birçok insan var. Çünkü aslında topluma beğendirmek istedikleri vücutlarını daha sonrasında aslında toplumda o kadar umurunda olmadığını görünce yine tatmin duygularını, tatmin yaşayamıyorlar kendi içlerinde.
Evet, yani kendini beğendirme duygusu bence de hala çok önemli.
Günümüze getirdik o zaman bu güzellik algısının değişimini, ama günümüzde her şey olduğu gibi bu da endüstriyel sektörün bir parçası haline geldi. İşte büyük markalar, büyük reklam kampanyaları, işte bu bildiğimiz mankenlerin kullanımı, kıyafetlerin tasarım biçimi, bedenlerin ön plana çıkartılması hep bir endüstriyel sektörün nemalandığı, bunlar üzerinden güzellik dizayn ettiği, herkesin de bunun üstüne düşünüp konuştuğu bir şey. Bu nasıl gelişti?
Gibi gelişen medyayla, işte reklamcılıkla gelişti. Bir araştırmaya göre kadın dergilerindeki de diyet ve güzellik reklamları erkek dergilerine 63 kat daha fazlaymış. Yani aslında bize en başından beri sürekli bu aşılandığı için, işte küçüklüğümüzde sürekli güzel figürlerle, işte Barbie bebeklerle, işte Barbie'deki Ken, işte yakışıklı adamlarla ya da işte küçükken izlediğimiz çizgi filmlerdeki güzel figürlerle sürekli büyüyüp büyüyüp büyüyüp bu evrilen nesil şu anda da işte kendini
ona benzetmeye çalışıyor yani.
Evet.
Ya benim asıl merak ettiğim şu. O Barbie'lerle büyüdük, Barbie'lere güzel dedik de Barbie'ler niye güzeldi? Başka bir şey değil de neden o güzel olandı?
Çünkü şu yüzden, aslında bu biraz en temele dönüyor. Bizim bir şeye baktığımızda onu güzel olarak görmemizin çok fazla işte altında yatan sebepler var. Ve biz güzel bir şey gördüğümüzde işte beynimizde işte yüz tanıma bölgemiz aynı zamanda bizim beynimizdeki uyarı, zevk uyarı merkezlerini de uyarıyor. Ve araştırmalara göre güzel bir şey gördüğümüzde biz ona otomatik olarak yanıt veriyoruz. Otomatik olarak tepki veriyoruz ve ondan hoşlanıyoruz. Ondan zevk duyuyoruz. O yüzden yani güzel olan bir şey bilimsel olarak da güzel. Yani biz Barbie bebeği 10 kişi Barbie bebek dediği için güzel bulmuyoruz. Aslında onun biraz bilimsel altyapısı da var.
Ya şöyle düşünüyorum, çünkü hani hep böyle bir şey algısı var ya, büyük endüstriler işte kozmetik sektörü, kıyafet sektörü hep böyle bir belli bir şablona sıkıştırıyor güzelliği. Güzel olmak budur diyor. Bunu bildikten sonra, bunun deterministik bir şey olduğunu bildikten sonra insanın isyan edesi geliyor. Madem bize dayatılıyor, o zaman biz doğrusunu bulalım diye. Ama ben o dayatılan güzellere bakıyorum. Gerçekten güzeller. Miranda Kerr'e bakınca, Miranda Kerr çok güzel kadın. Onun işte onun zıttı olan hiç güzel değil. Hani bunun kararını tekrar ben vermiş oluyorum. Dolayısıyla hani dayatılan şey de doğru dayatılıyormuş gibi geliyor.
Şöyle aslında. Yani bizim güzel olan bir şeyi aslında kötü dememiz çok fazla, yani kendimizi kandırmak olur aslında. Birazcık hani bu dönemde çok fazla yaygınlaşan işte beden olumlama, işte işte şişmansak aslında bu çok iyidir. İşte yüzümüzde sivilce çıkmışsa o çok güzel. Hani buna çok rahatça karşılayabiliriz. Hani bunlar aslında bedenimize karşı nötr olmalıyız. Ve nasıl anlatabilirim? Bir kişi, insan güzelse biz bu güzelliğe zaten otomatik olarak tepki veriyoruz. Yani bu cisim güzelse ya da karşımızdaki insan güzelse güzeldir. Ama güzellik eşittir iyi demek olmamalı bizim için. Yani aslında bizim içselleştirmemiz gereken şey bu. Güzel eşittir iyi, güzel eşittir başarılı, kariyer sahibi. Bizim yıkmamız gereken ön yargılar bunlar. Yani neden bunlar güzel ya da işte Miranda Kerr neden güzeldir? Aslında bizim tartışmamız gereken, bana göre bundan çok güzel olabilir ama bu aslında kendisinin başardığı bir şey değil. Ya da yani başarıyla ya da çabalamayla gelmiş bir şey değil. Neden peki biz bunu şu an bunlarla eşdeğer görüyoruz? Bence bizim biraz sorgulamamız gereken şey bu.
Yani güzele güzel değil, gerisine karışmayıp ayıflanmamak lazım aslında yani. Evet, olarak. Acaba bunun üzerine şey etki olmuş olabilir mi? Yani bu öne çıkan güzel dediğimiz isimler ya da hani birileri o sert bir şekilde eleştirdiği için tam tersine hani böyle bir savunmaya geçmek zorunda kalıyor olabilirler mi? Hani vardı ya Duygu Özarslan'ın birden kilo almış bir fotoğrafı servis edilince hani onun ona karşı bir reaksiyon göstermek zorunda hissetmesi kendini. Çünkü acımasızca aslında eleştirilmesi.
Ya aslında o olay da bana çok biraz farklı geliyor. Çünkü şöyle, aslında orada insanların daha çok tepki gösterdiği şeyin işte bu Instagram'ın bu fake yüzünün olduğunu düşünüyorum. Yani aslında orada olay da neden bu kişi şişmanladıdan çok neden bu insanlar bize böyle yansıtılıyor olduğunu düşünüyorum. Ama işte karşı taraf influencerlar bunu böyle algılamayıp ya da öyle algılayıp bize öyle yansıtmak istemiyorlar, bilmiyorum.
Influencerlar bizi etkiliyor gerçekten diyorsun.
Bizde olmasa bile en azından ergenlik çağındaki birçok kişiye etkiliyor. Ki bizi de etkiliyor yani. Etkilemediğini söylesek yalan söylemiş oluruz bence.
Ya etkiliyor ki durum böyle. Aslında influencer'ı çok geçmiş olmayan köksüz bir şey olarak görmeyelim. 1980'lerdeki TV reklam oyuncularına influencer denir. Sadece onların hayatlarını TV kamerası önündeki kısmını biliyoruz. Bu tırnak içinde fenomen denen, hiç sevmediğim lafı kullandığımız insanlar için işte 24 saatlerini genel olarak gördüğümüz için daha etkinlermiş gibi geliyor.
Yani aslında evet, bu güzellikler daha fazla gözümüze sokuluyor belki de, ya da işte bu güzellik figürü. Aslında önceden bu kadar çok görmüyorduk. Biz bile hatırlıyoruz yani küçüklüğümüzde, evlerimizde o kadar da cep telefonu olmadığı zamanlarda aslında çok da kafamızda işte güzel kadın ya da işte yakışıklı erkek figürü yoktu. Yani en fazla izlediğimiz televizyon dizilerinde veya filmlerde görebiliyorduk bunları. O yüzden çok da kafamıza şekillendirebildiğimiz bir figür yoktu. Kendimize göre bir güzellik tanımımız vardı.
Yani burada aslında şu şekilde farklı düşünebiliriz. Şimdi sayıca çok ama çeşitli olduğu için aklımızda bir sürü, bu sadece güzellik için değil, genel anlamda bir sürü algı oluşuyor olabilir. 1980'lerde, 90'larda işte birkaç tane TV kanalı ve birkaç tane büyük gazeteden ibaret iletişim hayatını düşünürsek, herkesin üzerinde mutabık olduğu bir ya da iki karakter vardır medyada. Onların üzerinden dönüyordur piyasa. Dolayısıyla hani bütün herkesin kafasında güzel dedim mi canlanan işte falanca reklamdaki Magnum'u ısıran kadın olabilirken şimdi olmuyor. Çünkü birçok Magnum var ve birçok ısırık var. Yani böyle de çeşitlilik ve subjektivite daha da artmış olabilir bir yandan da.
Yani bunun ben bir örneğini gördüm. Yapılan araştırmaya göre bir genç kız 15 yaşına gelene kadar güzelliğin bir standardının olduğuna dair 200 binin üstünde reklam mesajı alıyormuş. Bence bu çok da... Aslında bu bütün konuştuğumuz şeyin ne kadar bununla bağlantılı olduğunu ortaya koyan bir şey. Sürekli dışarıdan bir data alıyoruz. Sürekli küçüklüğümüzden itibaren. Hatta bence biz bunu ailelerimizden bile alıyoruz. Ebeveynlerimizden bile alıyoruz. Küçükken bile işte çok güzel bir kız, işte maşallah işte çok yakışıklı bir oğlunuz var. Ya da bazısının ailesinden mesela burnu güzel, burnu da çok şey olmasa, burnu da büyük olmasa çok güzel bir kız aslında. Hani biz bunu ailemizden bile alıyoruz. Ya da kendi bedenini beğenmeyen ebeveynlerimiz olabiliyor. Ve biz bunu küçüklükten itibaren sürekli görüyoruz ve bunun aslında olmaması gereken bir aile, çünkü ailemizde gördüğümüz her şey bizim aslında doğrularımız oluyor belli bir yaşa kadar ve biz aslında yine ailemizden bile, ebeveynlerimizden bile belli bir güzellik algısı oluşturuyoruz beynimizde.
Evet, yani bu kadar çok etken olduğu zaman hani ailemizden dış dünyaya kadar, bu bizde bir hayal kırıklığı yaratıyor mu günün sonunda, hem karşı cinse karşı hem kendimizle ilgili?
Dünyada 10 kadından 7'si görüntüsünden mutsuzmuş. Yani bu aslında çok yüksek bir rakam. Aslında bu yüzden de güzellik endüstrisi en çok kadınları hedef alır. Sürekli kendi bedenimizle olan memnuniyetsizliğimizden dolayı sürekli bir savaş veririz güzellikle. Yani işte yemekle savaş veririz, kendi bedenimizle savaş veririz, kendimizle savaş veririz.
O yüzden de bu estetik sektörünün hızla müşteri sayısının arttığını görüyoruz. İnsanlar kendi vücutlarına müdahale yapılmasına istiyorlar, izin veriyorlar ki daha güzel, daha şık olabilmek için.
Aslında estetik yaptıran hastaların büyük bir kısmında psikiyatrik bir altyapı var. Yani estetiği yaptıracak insan bunu yaptırdıktan sonra sorunlarının çözüleceğine, işte duygu durumunun daha iyiye gideceğine inanıyor. Yani aslında estetiği birçok insan da sadece fiziksel olarak değişimden çok sorunlarını örtme, sorunlarının altını doldurma. Bu kişiler estetik yaptırdıktan sonra da çok büyük bir hayal kırıklığına uğruyorlar ve o aradıkları mutluluğa ulaşamıyorlar.
Peki bu estetiği olan talep, zengin fakir fark etmeksizin her ülkede var mı? Kültürlere göre nasıl değişiklik gösteriyor?
Yani aslında her ülkenin kendi işte ekonomik durumuna göre değişiyor. Örneğin estetiğin en uygun, en ucuz olduğu ülkelerden biri Kore, Güney Kore. Çoğu sağlık turist de Kore'ye akıyor. Yani Kore'de inanılmaz bir estetik furyası var. Hatta ben biraz araştırırken çok ilginç bir şey gördüm ve hani aslında görmeme de çok şaşırdım. Kore'de 20 yaşına gelmiş genç kızların %50'si estetiğini yaptırmış oluyormuş. Yani çok büyük bir oran. 20 yaşına gelmiş genç kadınların %50'si. Ve şöyle bir adet varmış Kore'de. Özellikle üniversiteye giriş sınavıyla bu estetik cerrahinin bir bağlantısı varmış. Çünkü aileler genelde üniversite giriş sınavında, daha doğrusu üniversiteyi kazanan çocuklarına estetik ameliyatını hediye ediyorlarmış. Çok ilginç bir şey ama işte böyle çok yaygınmış. Çünkü bunun en çok sebeplerinden birisi de bu işte medikal estetiğin, plastik cerrahinin çok fazla reklamının yapılıyor olması. İşte tren istasyonlarında, billboardlarda çok fazla reklamı yapılıyor. Özellikle Kore'de. Sürekli genç kızlar estetiğe teşvik ediliyor. Ve aynı zamanda Kore'de bu konuda cerrahlarda gerçekten çok deneyimliler. Diğer ülkelere göre özellikle. Estetik ameliyatların en başında rinoplasti, yani burun estetiği ve göz kapağı estetiği geliyor. Özellikle Kore'de. Bu iki ameliyat en sık yapılan ameliyatlar.
O göz kapağı meselesine biraz gelecek olursak, ben bolda falan da dikkat ediyorum. Hı-hı. Avrupa'ya gelen Japon futbolcu veya Koreli futbolcu önce bir saçını boyuyor. Sonra bir bakıyoruz göz kapağı şey oynanmış. Hani bir Avrupalılaşma başlıyor. İlk geldiği haliyle birkaç yıl profesyonel oynadığı hali arasında. Bu da o kendi ülkelerinde de mevcut oluyor olabilir. Hani işte yabancı batılı dizileri izliyorlar, şey yapıyorlar. Acaba onları bir benzeme kaygısı mı?
Evet evet aynen öyle. Kendi o kültürlerinden gelen işte o çekik gözü çok fazla kabullenmek istemiyorlar ve daha çok işte batı görünüş tarzını benimsemek istiyorlar. O yüzden de çok fazla çift göz kapağı ameliyatı yaygın. İşte hani burun ameliyatıyla neredeyse aynı derecede göz kapağı ameliyatı yapılıyor Kore'de. Şöyle, artık bu o kadar çok ticarete dökülmüş ki estetik merkezleri üniversiteye giriş sınav belgesiyle gelenlerin göz ameliyatlarında indirimler yapıyorlar. Hem de çok yüksek indirimler yapıyorlar. Yani aslında üniversite sınavına girişle estetiğin Kore'de çok büyük bir bağlantısı var.
Ben açıkçası Türkiye için de gidişatın böyle olabileceğini düşünüyorum. 10 yıl önce bu kadar estetik reklam yoktu. Şimdi Arap turistler de özellikle saç konusunda geliyorlar ama daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Sektörel anlamda reklamlara falan bakınca.
Aslında daha çok bizim cerrahlarımızın da yetenekli olmasına bağlıyorum.
Ya, tabii yani şey hepsi paket olarak. Çünkü evet. Kore deyince fark ettim. Genelde bu globalleşme anlamında Kore ile benzeşiyoruz. Attığımız adımlar işte bu internet penetrasyonunun yüksek olması, sosyal medya kullanım oranları, diziler falan filan. Kore yani kültür olarak farklı olsak da şeyi, globalliği yutmamız benzeşiyor. Belki bu sektörde benzeyecektir veya benzemiştir bile. Ya evet, anladığım kadarıyla zaten böyle sosyal hayatta da daha muzakir olan yerler, yani şey değerler anlamında daha olan yerlerde bu tip şekilcilikler daha öne çıkıyor. Uzak Doğu'nun böyle oldu, bilirdik zaten. Bugün ikinci defa konuğumuz oldu. İlk kadın konuğumuz oldu. Gayet de verimliydi. Öncelikle güzelliğin ne olduğu, çağlar boyunca nasıl değiştiği yıllar içerisinde, bizim nasıl onu algıladığımızı veya nasıl endüstrileştiğini konuştuk. Daha sonra estetik algısı, sosyal medya dünyadaki estetik konusunda öne çıkmış ülkeler ve nedenleri üzerine, özellikle Kore üzerinde konuştuk.
Öncelikle bize, yayınımıza katıldığı için Elif'e, biz dinlediğiniz için de size teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.